Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Çiğdem Şentürk. Eserin adı Oğullar ve Rencide Ruhlar. Yazarı Alper Canıgüz. Türü roman. Yayın evi İletişim Yayınları, 17. baskı, 2014, İstanbul. ISBN 13-978-975-0-502-057. Bu kitap 204 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Mart 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. 5 yaş insanın en olgun çağıdır. Sonra çürüme başlar. Ben Alper Camus. Birkaç ay önce 5 yaşına bastım. Doğum günüm yaklaşırken vaktimin büyük kısmını pencerenin önünde dışarıdaki insanları izleyerek geçiriyordum. Hızlanarak, yavaşlayarak, türlü sesler çıkararak ve bir yerlere bakarak yaşayıp gidiyorlardı. Bir gün onlardan biri haline geleceğimi düşünmek beni hasta ediyordu. Ne yazık ki bundan kaçış yoktu. Zaman acımasızdı ve ben hızla yaşlanıyordum. Hayatımdaki tek iyi şey artık anaokuluna gitmek zorunda olmayışımdı. Zarardan kâr. Uzun süre annem ile babama anaokulunun bana göre bir yer olmadığını anlatmaya çalışmıştım aslında. Bütün rasyonel dayanaklarıyla. Hiçbir işe yaramamıştı maalesef. İllaki uykumda kanter içinde tepinmek, servis minibüsü kapıya geldiğinde küçük çaplı bir sinir krizi geçirmek gibi yöntemlere başvurmam gerekecekti derdimi anlamaları için. Kepazelik. İnsanı kendinden utandırıyorlardı. Alper Canıgüz, kıvrak ve sürükleyici diliyle 5 yaşındaki bir çocuğun içine düştüğü bir hikayeyi anlatıyor. Yaşının avantajıyla her yere girip çıkan, hem filozof hem fırlama bir oğlan. Hikayeyi ve karakteri çevreleyen semt hayatı ve mahalle atmosferi de bizzat karakter kazanıyor anlatıda. Polisiye, fantastik ve mizahi edebiyatın tatlarını ustaca kaynaştıran, olağanüstü özgün, çok iddialı bir kitap. Alper Canıgüz, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Okuma sevgisini babasına, yazma tutkusunu, müzik kabiliyetinin olmayışına borçludur. Kahkahalarla ağlatan ve hıçkırıklarla güldüren kitapların yazarı olarak anılmayı isteyen Canıgüz, politikacıdan kendisini narsizme yakın bulmaktadır. Diğer romanları, Tatlı Rüyalar, Psikoabsürt Romantik Komedi, İletişim Yayınları 2000, Gizli Ajans, İletişim Yayınları 2008 ve Cehennem Çiçeği, April Yayıncılık 2013. 1. Olmak ve de olmamak. 5 yaş insanın en olgun çağıdır. Sonra çürüme başlar. Ben Alper Camus. Birkaç ay önce 5 yaşıma bastım. Doğum günüm yaklaşırken vaktimin büyük kısmını pencerenin önünde dışarıdaki insanları izleyerek geçiriyordum. Hızlanarak, yavaşlayarak, türlü sesler çıkararak ve bir yerlere bakarak yaşayıp gidiyorlardı. Bir gün onlardan biri haline geleceğimi düşünmek beni hasta ediyordu. Ne yazık ki bundan kaçış yoktu. Zaman acımasızdı ve ben hızla yaşlanıyordum. Hayatımdaki tek iyi şey artık anaokuluna gitmek zorunda olmayışımdı. Zarardan kâr. Uzun süre annem ile babama anaokulunun bana göre bir yer olmadığını anlatmaya çalışmıştım aslında. Bütün rasyonel dayanaklarıyla. Hiçbir işe yaramamıştı maalesef. İllaki uykumda kanter içinde tepinmek, servis minibüsü kapıya geldiğinde küçük çaplı bir sinir krizi geçirmek gibi yöntemlere başvurmam gerekecekti derdimi anlamaları için. Kepazelik. İnsanı kendinden utandırıyorlardı. Aslında anaokuluna başlarken bu kurum hakkında iyi ya da kötü herhangi bir önyargıya sahip değildim. Ama talihsiz bir başlangıç yaptım işte. Müdire hanımla, sınıf öğretmenimle, ve yuvadaki diğer çocuklarla tek tek tokalaştıktan sonra kustum. Annem çok utandı ama sınıf öğretmenimiz anlayışlı davrandı. Anneme ilk gün biraz heyecan duymanın normal karşılanması gerektiğini, sık sık böyle şeyler yaşandığını falan açıkladı. Keşke saçını öyle tuhaf bir biçimde topuz yapmasaydı. Belki o zaman ona ben de inanabilirdim. Bir şey nasıl başlarsa öyle gidiyor. Bir türlü ısınamadım anaokuluna. Günün ilk kısmı, genellikle öğretmenimizin bize yazın ne yetişir, kışın ne pişer türü saçma sapan bilgiler vermesiyle geçiyordu. İşin kötüsü, kadın katılımcı ders işleme metoduna kafayı takmıştı ve durmadan açtığı can sıkıcı konular hakkında bir yorumda bulunmamızı bekliyordu. Bana bir şey soracak korkusuyla başımı önümden kaldırmıyordum. Bir de şarkı söyleme muhabbeti vardı. Repertuarımız dünyanın en kötü müzisyenleri tarafından eğitilebilir küçük embesiller için yazılmış bazı eserlerden oluşuyordu ve açıkçası sınıf arkadaşlarımın müzikal yetenekleri heveslerinin çok altındaydı. Ben tabii ki süre giden kakafoniye katılmayı reddettiğim için şarkının durak noktalarında öğretmen adımı bağırarak aklınca beni sanata teşvik ediyordu. Utancımdan yerin dibine geçecek gibi oluyordum. Benden, evde Şostakoviç dinleyen benden, kestane gürgen palamut diye yırtınmam bekleniyordu. Neyse ki asosyalliğim ve ara ara içimde kopan fırtınaları dışa vuran mimiklerim sayesinde öğretmen benim bir zihinsel özürlü olduğuma hükmetti de düştü yakamdan. 2 saatlik öğle uykusu da cehennem azabından farksızdı. 3 katlı bir ranzanın orta katına yerleştirilmiştim. 1 dakika bile uyuyamadım orada. Tepemdeki suntanın üzerinde bulup çıkardığım benden başka kimsenin görmediği korkunç suratlarla bakışıp durduk 5 ay boyunca. Ayrıca susuzluktan geberiyordum. Yatağımıza işemeyelim diye öğleden önce su vermiyorlardı çünkü. Herkes osura osura uyuyor, ben diri diri gömüldüğüm bu mezarda çile dolduruyordum. 2 saat sonra öğretmen çıngırağını sallayarak odaya girdiğinde gerinerek uyanıyormuş gibi yapıyordum. Sonra çocukların en çok bayıldığı faaliyete oyun oynamaya geliyordu sıra. Oyun odasının kapısı açılınca çocuklar gerçekten göz alıcı rengarenk tuğlalar, toplar, arabalar ve daha bir sürü oyuncakla dolu odaya saldırıyorlardı. Onlar kurtlarını dökerken sadece ben ve birkaç sersem kız el işi masasının başına geçiyorduk. Öğretmen, biz sakin mizaçlı öğrencilerine takvim kağıdından kolye yapımı zanaatını öğretmeye çalışıyordu. Anneler günü yaklaşırken 2-3 günlüğüne tüm sınıfın el işi dersine girmesi zorunlu tutuldu. Herkes annesine hediye olarak takvim kağıdından kolye yapabilsin diye. Sonuçta kolye yapmayı kıvıramayan tek çocuk bendim. Tabii kimse yadırgamadı bu durumu. Öğretmen kendi yaptığı örnek kolyeyi verdi bana, anneme götüreyim diye. Sanıyorum bunu baştan planlamıştı. Ama ben bu teklifi kesin bir dille geri çevirdim. Öğretmen de durumu tüm sınıfa ilan etme gereği duydu. Arkadaşınız annesine hediye vermeyecekmiş çocuklar. İşte o zaman ölmek istedim. Meseleyi daha fazla uzatmasın diye kaptım zımbırtıyı elinden, kapadı çenesini sürtük. Susuzluk problemimi annem ile babama açmıştım ve bunun üzerine onlar da gelip durumu müdire hanıma bildirmişlerdi. Bunun üzerine müdire hanım ikindi kahvaltısındaki yarım bardaklık su hakkımın 1 bardağa çıkarılmasını buyurdu. Maalesef bu yeni düzenleme bana kendimi daha da kötü hissettirmekten başka işe yaramadı. Yemek masasının en dibinde duvar kenarında oturuyordum ve bana uzatılan bu torpilli su bardağını uzanamıyordum bir türlü. Ben köşemde pısmış dururken öğretmen bardağı cevval arkadaşlarımın elinden kurtarmaya çalışarak "Çocuğum alsana suyunu" demek zorunda kalıyordu. Üstelik Allah'ın cezaları hiç gerek yokken bisküvi istihkamını da artırmışlardı. Herkese 3, bana 5 bisküvi. "Çocuğum alsana tabağını." Her neyse. O cehennemde yaşadığım bir diğer olay var ki onun yanında tüm bu anlattıklarımın ruhumda yarattığı hasar solda sıfır kalır. Oyun odasının bir köşesinde okulda ilgimi çeken tek şey duruyordu. Pırıl pırıl parlayan, siyah, kuyruklu bir piyano. Cuma akşamları kafasına bir kutu jöle boca etmiş, hep aynı boktan takım elbisesiyle gezen bir ibibik, gelip isteyen ve annesinin maddi durumu buna yeten çocuklara 2 saat piyano dersi veriyordu. Tabii benim işim olmazdı. 1- Ders ücreti çok yüksekti. 2- Herif berbat piyano çalıyordu. Yine de o harikulade aletin tuşlarına basmak için dayanılmaz bir istek duyuyordum. Artık bu arzu bende nasıl bir saplantı haline gelmişse bir gün öğle uykusu saatinde gizlice kalkıp oyun odasına girdim. Yavaşça piyanonun yanına sokulup klavyeyi örten kapağı kaldırdım. Heyecandan donuma edecek gibiydim. Yüreğim gümbür gümbür çarpıyor, ellerim titriyordu. Parmaklarımı tuşların üzerinde gezdirdim. Birileri gürültüye uyanmasın diye sadece bir tek tuşa basacaktım. Ya siyah olacaktı bu tuş ya beyaz. Siyah. Tabii ki. Ruhum tekmelenmiş bir sokak köpeği gibi inledi odada. Rediyez diye. Gözümden bir damla yaş süzüldü. Sol gözümden. O anda bir tıkırtı işitip arkama döndüm. Sınıf başkanı Şişko sadece çocuklarda görülebilecek türden sadist bir zevkle beni izliyordu. Dolma gibi parmaklarından birini bana doğru salladı. Seni şikayet edeceğim. İstiyordu ki sefil bir yalan uydurmaya çalışayım. Beni daha da çok sıkıştırabilsin. Ayıyı ittirip tuvalete kaçtım. Öğretmen konu hakkında bir şey söylemedi ama bildiğini gözlerinden okuyabiliyordum. Bir daha oraya ayak basmamaya yemin ettim. Sonra da işte dediğim gibi evdeki cinnet gösterileri falan. Annem derhal başka bir anaokuluna gönderilmem fikrini ortaya attı. Babam da ikisi işteyken benim evde yalnız kalmamı istemiyordu. Nedense evdeki tüm ilaçları yutup kendimi öldüreceğim gibi tuhaf bir düşünceye kapılmıştı. Oysa kim böyle bir salaklık yapar ki? Kendini camdan aşağı atmak varken... Anneler böyledir zaten. Olur olmadık konularda evhamlanırlar. Evrimsel nedenlerle. Girmeyeceğim ayrıntıya. Babam ise şu ya da bu anaokuluna gitmenin bir şeyi değiştirmeyeceği gerçeğini anlamış görünüyordu ve evde yalnız kalmamın herhangi bir problem yaratmayacağını savunuyordu. Kim bilir, belki içten içe anaokulu masrafından kurtulmak da istiyordu. Ama bunun için ona hiç gücenmiyordum. Bir devlet memurunun eti ne, budu ne? Çocuklarını işkence etmek için maaşının yarısını isteyen o iğrenç sömürgenler utansın. Bir de ona o maaşı layık görenler. Sonunda babam tartışmayı noktalayan ve kurtuluşumu müjdeleyen kararını açıkladı. Ecdadını sikerim ben anaokulunun. Evde ayak altında dolaşıp işime burnunu sokan insanlar yokken geçirdiğim sonraki 2-3 hafta hayatımın en iyi günleriydi diyebilirim. Erkenden kalkıyor, kahvaltımı edip öğle yemeğine kadar kitap okuyordum. Dostoyevski, Oğuz Atay ve çerez niyetine de Nietzsche. Şaka yapıyorum canım, sıkı adamdır posbıyık. Korkaklığın insanı bu kadar yaratıcı kılması büyüleyici. Öğleden sonralarımı ise ya sokakta arkadaşlarla takılarak ya da divanın altında geçiriyordum. Böylece unutuyordum zamanı işte. Sonra o doğum günü faciası yaşandı. Ben 5 yaşına geldim diye oturmuş karalar bağlarken bunu bir kutlama havasına soktukları için annemle babama fena bozulmuştum. Onları anlıyordum tabii. Kendilerince beni mutlu etmeye çalışıyorlardı ama biraz daha iyi düşünmeleri gerekmez miydi? Böyle küçük burjuva adetlerinden nasıl tiksindiğimi belki 1000 kere söylemişimdir onlara. Netice itibarıyla yüzünü görmek istemeyeceğim ne kadar akraba, komşu ve tanıdık varsa bizim eve doluştu. Hepsi de hediye niyetine bir sürü boktan şey getirmişti. Sadece hayatını bir askerlik şubesinin evrak kayıt odasında tüketen annemin çocukluk arkadaşı Gönül teyzenin getirdiği Dallas Gold marka makul bir şiddetle plastik mermiler atan tabanca hoşuma gitmişti. Tabancanın yanındaki püsküllü kılıf, kovboy şapkası ve şerif yıldızı falan maskaralıktı, o başka. Annem yarım ağızla mahalle arkadaşlarımı da çağırabileceğimi söylemişti ama tabii ki bu kepazeliği görsünler istemediğim için hiçbirine haber vermedim. Gelenler arasında varlığından hoşnutluk duyabileceğim tek kişi Alev ablaydı. Bir blok yanda bizimkine benzeyen bitişik dairede annesiyle birlikte oturan komşumuzdu Alev abla. Anlaşıldığı kadarıyla anası Remziye Hanım, kocasını öbür tarafa postaladıktan sonra iyi saatte olsunlarla yakın ilişkiler içine girmişti. Bir sürü ahı gitmiş vahı kalmış herif, cinini çıkartmak, kurşun döktürmek için falan ziyaretine giderdi. Alev abla 20 yaşında vardı. Açık öğretimde okuyordu. İşletme. Ne işletecekse. Herhalde benim gibi ailesinin tek çocuğu olduğu için yakınlık duyuyordum ona. Belki bir de sızılı gözlerinde hep yıldızlar kaydığı için. Bazen evlerinin balkonunda çiçekleriyle uğraşırken görürdüm onu. Yere gazete kağıtları yayıp üzerine bir çuval toprak dökerdi. Sonra envai çeşit bahçecilik ıvır zıvırıyla bunları saksılara doldurur, içlerine çiçek tohumları yerleştirirdi. O zaman ben de tesadüfen balkona çıkmış gibi yapardım. Konuşmaya başlardık. Okumayı severdi ama dandik kitaplar okurdu çoğunlukla. Bana Pamuk Prenses, Hansel ile Gretel falan gibi hep bildiğim aptalca masallar anlatırdı. Ses etmezdim. Hoşuma giderdi bunları ondan dinlemek. Bir yandan da incecik parmaklarıyla çiçek tohumlarını saksılara gömüşünü izlerdim. Neyse, romantizmden nefret ederim. Belki günün anlam ve öneminin yarattığı burukluktan, belki bu şaklabanca organizasyonun kahramanı olmaktan duyduğum utançtan doğum günümde fazla sokulmadım yanına. O da yarım saat falan oturduktan sonra çekip gitti. Sanki ilgi göstersen farklı olacakmış gibi. O gidince ben büsbütün öfkelendim ve bir köşeye çekilip somurtmaya başladım. Alev ablaya karşı zaafımı hayli başarıyla gizlediğimi düşünüyordum ama doğal eğilimlerimin sorumlusu olduğuna inandığım babam çakozlamıştı durumu anlaşılan. Bir ara yanıma gelip, sen de Alev ablan gibi okullu oluyorsun seneye dedi. Uyanık, aklınca durumdan istifade edip beni okula imrendirecekti. Ben bunun bizi büsbütün uzaklaştıracağını görmeyecek kadar aptaldım sanki. Artık bunaltıdan patlama noktasına gelmiştim ki babamın müdürü Erdoğan Bey yanıma sokuldu. Kolormatik gözlükler takan, dudaklarıyla burnu arasında kendisine hiç yakışmayan incecik bir bıyık bulunan, bodur, boyunsuz bir dangalak. Babam nefret eder bu adamdan. Babamla aynı devlet dairesinde ama başka bir kısımda çalışan annem davet etmişti herhalde onu. Annemin otoriteyle arası hep iyi olmuştur zaten. Aslında çalışanlarının davetlerine gitmeye gönül indirecek bir tip değildir müdür bey. Hastalık hastası anasının bir ay önceki check-up işini teyzemin üniversite hastanesinde dekanlık yapan oğlu sayesinde bedavaya getirmiş olmasa dünyada şereflendirmezdi bizi. Yılışıkça gülerek kafamı okşadı. Söyle bakalım küçük, ne yapmayı düşünüyorsun büyüyünce? Cehennemde çiçeklendirme yapmayı düşünüyorum. Hemen çekti elini kafamdan. Defolup gitti sonra da başımdan. Nereden türediğini bilemediğim bir başka hıyarla muhabbete başladı bir köşede. Bu öteki hıyarın bir ahbabı da ne zamandır devlet memuru olmak istiyormuş ama hep torpillileri aldıklarından sınavları kazanamıyormuş bir türlü falan. Bunları anlatırken iki lafın arasına bir yaranma sözcüğü sıkıştırmayı da ihmal etmiyordu tabii. Erdoğan Bey kim bilir nasıl bir menfaat beklentisi içinde kasım kasım kasılarak söz konusu gerizekalı ahbabın adını soyadını aldı. Tuğrul Tanır. Midemi bulandırıyorlardı. Ertesi gün öğlene kadar çıkamadım yatağımdan. Dünya ile yüzleşecek gücü bulamıyordum kendimde bir türlü. Derken saat bir sularında telefon uzun uzun çaldı ve ben de dayanamayarak cevap verdim. Arayan Hakan'dı. Mahalledekiler arasında annemin arkadaşlık etmeme hoş baktığı tek çocuk. İyi aile çocuğu, nasılsın diye sordu çekingen bir sesle. Yatıyordum. Yuh, ben okuldan bir saat önce döndüm. İyi bok yedin. Hakan ilkokula başlamıştı ve var gücüyle okuma yazmayı sökmeye çalışıyordu. Yalnız biraz mankafa olduğu için başaramıyordu bir türlü. Tahminime göre kendisini çalıştırmamı isteyecekti. Bize gelsene dedi nitekim. Annem çok güzel börek yaptı. Hem biraz da ders çalışırız belki. Karnım iyice acıkmıştı ve sofra kurup kaldırmak zor geliyordu. Kabul ettim. 5 dakika sonra onlardaydım. Annesi abartılı bir neşeyle karşıladı beni. Oğluna yardım edeceğim ya. Hadi birlikte senin odana geçin Hakan. Ben çayınızla böreğinizi getiririm. Fazla ses etmeyin ama, kızı yeni uyuttum. Hakan odaya girer girmez kapağı açık bir kitap ile bir defter bulunan çalışma masasının başına geçti. Çok zor bunlar yahu. Zor dediği şeye baktım. Oya ile Kaya adında bir kitap müsveddesi. Toplam 8 sayfa. Her sayfanın üst yarısında Oya ile Kaya adlı bön çocukların göl başında eşek sırtında tasvir edildiği rengarenk resimler. Hemen altında da nal gibi harflerden oluşan 5-6 satır yazı. Ne ki bu? Diye sordum sıkıntıyla. Öğretmen ödev verdi, sözcükleri hecelerine ayıracağız. Niye annenden yardım istemiyorsun? Onun için fazla zor bir iş olmasa gerek. Hiç vakti yok. Sürekli bebekle uğraşıyor, dedi suratını ekşiterek. 3 ay önce doğan kız kardeşinden pek hoşlanmıyordu Hakan. Ben sözcükleri hecelerine ayırmayı bilmiyorum, dedim. Gerçekten de bilmiyordum. Ulan amma yalancısın ha. O koca koca kitapları nasıl okuyorsun peki? Okumayı biliyorum ama sözcük hecelemeyi bilmiyorum, tamam mı? Büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Bana karşı çıkmak istediğini fark edebiliyordum ama zavallıcık küçük bilgi dağarcığı içinde bunun için gereken malzemeleri bulamıyordu bir türlü. Gözlerin çapak içinde, dedi öfkeyle. Kontrol ettim, doğru söylüyordu. Yüzümü yıkamadan çıktım evden. Asla yüzünü yıkamadan çıkmamalısın dışarı. Niyeymiş o? Ders verecek ya bana salak, atladı hemen. Çünkü gece uyurken şeytan gelip insanın yüzünü yalar. Nereden öğrendin bunu? Öğretmen söyledi, diye yanıtladı bir çalımla. Öğretmenin yanlış biliyor, dedim. Geceleri şeytan gelir gerçekten ama insanın yüzünü değil, çükünü yalar. Hadi ya! İstemsizce elini pantolonunun önüne götürmüştü. Böyle de saftır. Ne desem inanır hemen. Tabii oğlum, bazı akşamlar böyle acayip bir gıdıklanma falan hissetmiyor musun şeyinde? Evet evet, oluyor öyle şeyler. Hah işte, bil ki o zaman şeytan faaliyette. Hemen kalkıp buz gibi suyun altına sokacaksın dalgayı. Sıkıntıyla içini çekti. Belli ki gıdıklandıkça kaşınmayı seviyordu eleman. O sıra annesi girdi içeri, elinde bir tepsiyle. Böreğin kokusu çok iştah açıcıydı. Hemen yumuldum önüme konan tabağa. Elinize sağlık Nermin teyze. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun yavrum. Nasıl? Güzel okuyor mu Hakan? Çok, dedim. Bir sürü başka faydalı şey de öğrenmiş okuldan. Aman ne keyiflendi kadın, anlatamam. Merak etme, seneye sen de öğreneceksin hepsini. Evet. Senin gibi akıllı bir çocuk daha da çok şey öğrenir hem. Evet dedim, diye bağırdım bıçağımın sapını masaya çarparak. Kabul ediyorum, aşırı bir tepkiydi ama işe yaradı. Susup gözlerinde korkuya benzer bir ifadeyle odayı terk etti. Ödevimi bitirmezsem annem akşam sokağa salmaz beni, dedi hala böreğine dokunmadan duran Hakan. Mahzun mahzun. Biliyorsun akşama maç var Yaprak Sokak'la. Mahalle futbol takımının kalecisiydi Hakan. Bayağı da iyiydi. Ver de şu kitaba bir bakalım, dedim. Ama yine söylüyorum bak, bilmiyorum bu işi. Benden daha iyisini yaparsın ne olsa, dedi Hakan sevinçle. Günah benden gitti o zaman. Aldım elime bir kurşun kalem, başladım metni rastgele doğramaya. Hakan'ın hiçbir bok anlamamasına rağmen ilgiyle beni izlemesi komiğime gitmişti. Kendimi tutamayıp güldüm. O gün ilk kez gülüyordum. Bir kolumu boynuna dolayıp sıktım. Kardeşim benim. Ne oldu ki? Diye sordu o da aval aval sırıtarak. Yok bir şey, işimize bakalım. Hakanlardan çıktıktan sonra güzel yaylı apartmanına uzandım. Giriş katındaki 4 numaralı daireden her zamanki gibi gitarlardan çok makineli tüfekler tarafından üretilmişe benzer bangır bangır bir müzik sesi yükseliyordu. Buranın kiracıları uzun saçlı, küpeli ve kendilerini Erkin ve Koray ismiyle tanıtan 2 delikanlıydı. Hesapta 2 kişilerdi ama evde her zaman annemin deyimiyle neydi belirsiz, kızlı erkekli bir sürü zibidi kalırdı. Komşularıyla sürekli çatışma halindeydi tipler. Şikayetleri görünürde gürültüydü ama bana sorarsanız asıl dertleri bu gençlerin hayattan zevk aldığını düşünmeleriydi. Bence çok yanılıyorlardı. Bu Erkin ile Koray'ı çok gözlemiştim. Sokakta yürürlerken, bakkalda kola içerlerken falan. Sürekli bir şeyler konuşur ve neredeyse her sözcüğün ardından bir kahkaha patlatırlardı. Çoğunlukla da kendi ağızlarından çıkanların. Birbirlerini ya da herhangi bir başka şeyi gerçekten anlamaya çalıştıklarını zannetmiyorum. Sadece salak salak gülüyorlardı. Kendilerini hep dışarıda bıraktıklarıyla tanımlayan insanlar böyledir. Bir tür uyuşturucu, alttan alta hep var olan sessizliği işitmelerini önleyen bir tür gürültüdür kahkaha onlar için. Gülmek, hayatla yüzleşmekten korur onları. Diyeceğim, kafası karışık, kayıp tiplerdi işte. Açıkçası hiç umudum yoktu bunlardan. Birkaç yıl otoboka gülüp ne kadar farklı olduklarını düşünecekler, sonra da aslında ne kadar farklı olduklarına inanmayı sürdürerek sefil bir orta sınıf hayatına adım atacaklardı. Beklediğim gibi kansız Celal ile Cemalettin'i apartmanın arka bahçesinde misket oynarken buldum. İkisi hiç ayrılmazlar zaten. Celal, kemik torbası derler ya, işte o türden bir çocuktur. Sağlıksız, bembeyaz bir suratı, cırtlak bir sesi, fırça gibi saçları vardır. Babası ilaçlama işi yapar. Neyi ilaçladığını bilmiyorum ama işe motosikletiyle gidip gelir. Kansız da motosiklet hastasıdır. Aleti kurcaladığı için epey sopa yemişliği vardır. Cemalettin ise güzel yaylı apartmanında kapıcılık yapan ailenin 350 bin çocuğundan biri. Her zaman üst dudağından burun deliklerine ıslak bir yol uzanır. İçeride sümüklü böcek yuvası var zannedersiniz. Annesi, babası ve kardeşiyle birlikte o arka bahçenin bir kenarındaki ardiyeden bozma küçücük evde yaşar. Bahçe bir harikadır ama. Girişe göre sağ taraftan başlayıp bahçenin karşı sınırını çizen, birbirine bitişik bir dizi odacık, vahşi savaş oyunlarımıza heyecan katar. Doğal gaz tesisatı döşenmeden önce, apartman sakinlerinin kömürlük olarak kullandığı 2 metre yüksekliğindeki bu yapının tepesinde de az dökmemişizdir kurtlarımızı. Bunların bir benzeri, 4 odacıktan oluşan daha küçük bir yapı, Cemalettinlerin sol tarafındaki evinin hemen arkasından bahçenin ortasına doğru uzanır. Kömürlüğün tepesinden karşı duvarın üzerindeki telleri aşıp her tarafını bakımsız kabirlerde rastlanan türden yer yer benim boyuma ulaşan yabani otların bürüdüğü komşu bahçeye geçmek çocuk oyuncağıdır. Ancak bir süredir bu iş aramızda popüler bir faaliyet olmaktan çıkmıştı. Çekingenliğimizin sebebi bu kocaman bahçenin tam ortasındaki çocuklar tarafından abartılı bir biçimde köşk diye adlandırılan 3 katlı, yıkık dökük ahşap eve birkaç ay önce gelip yerleşen tuhaf adamdı. Ruhan Bey. 40 yaşlarında, kır saçlı, pos bıyıklı, kaba saba görünümlü bir herif. Üzerinde emanet gibi duran takım elbisesiyle arkasına branda girli antika kamyonetini atlayıp sabahın köründe gider, gece geç saatlerde geri dönerdi. Pencerelerinin yarısını cam yerine gazete kağıtları ve mukavvalarla kaplamıştı. Eve bir misafirinin falan geldiğini görenimiz de yoktu. Her açıdan tekinsiz bir tipti anlayacağınız. Ve biz de içgüdüsel bir biçimde en sağlamının ondan uzak durmak olduğuna karar vermiştik. Kansız Celal ile Cemalettin bizim buranın piçleridir. Geçen yıl buraya ilk taşındığımızda benimle de çok kafa buluyorlardı. Pek aldırdığım yoktu doğrusu. Beni muhallebi çocuğu olarak görüyorlardı. Belki de haklıydılar. Bir gün bu ikisini mahallenin delisi Ertan'a sataşırken gördüm. İğrenç çığlıklar atarak zavallının etrafında dört dönüyor, ellerindeki çubuklarla orasını burasını dürtüklüyorlardı. Nevrim döndü bu manzarayı görünce. ''Rahat bıraksanız alan adamı!'' diye bağırdım. Kansız Celal bana şöyle bir bakıp ''Sana ne lan, avukatı mısın?'' diye cırladı. ''Doğru bildiğim şeyi söylemek için kimseden para almam gerekmez.'' gibisinden bir karşılık verdim. Yeri geldiğinde pek polemikçiyimdir canım. Tabii benim bu yanıtım kendimi onların gözünde büsbütün göt oğlanı durumuna düşürmekten başka işe yaramadı. Cemalettin üstüme yürüyüp çubuğunu kaburgalarıma doğru salladı. Kolundan tuttuğum gibi çekip yere yapıştırdım serseriyi. Ardından da kansız Celal'in gırtlağına çöktüm. İkisini de ayağımın altına almam bir dakika bile sürmedi. Bu beceriyi nasıl edindim bilemiyorum ama iyi dövüşürüm. Pes mi lan? Diye soruyordum iki dizim ikisinin sırtında. Pes dediler. Ben de kalktım tepelerinden. Bir daha görmeyeyim Ertan'la uğraştığınızı dedim. Koyun gibi bakıyorlardı suratım. Arkamı döndüğüm anda üstüme çullandılar. Ellerinden kurtulup bir defa daha benzettim adileri. Bu kez bileklerini gözlerinden yaş gelinceye kadar burktum ve bırakmadan önce yemin ettirdim bir daha kalleşlik etmeyeceklerine dair. Bu olaydan sonra bana saygı göstermeye başladılar. Şimdi aramız iyi sayılır ama biliyorum. Bir açığımı yakalasalar acımazlar. Hiç güvenilir tipler değillerdir anlayacağınız. Sorun değil. En azından insan doğasını gerçekçi biçimde yansıtıyorlar. Ayrıca her halleriyle hayli neşeli, eğlenceli çocuklar. Bazen merak ediyorum, hayatta kaybetmeye mahkum olduklarının farkındalar mı diye. Hayreti mucip diye bağırdı yarım metre mesafeden yan yana duran 10 misketin hiçbirini vuramayan kansız Celal. Cemalettin atışını yapar yapmaz yerinden fırlayıp sümüğünü çeke çeke misketlere doğru koşmaya başladı. Belli ki kansız Celal'in onları kapıp kaçmasından korkuyordu. Bayılıyorum bunlara. İlişkileri mutlak bir güvensizlik üzerine kurulu. Her ikisinin de her an birbirlerine her türlü puşluğu yapmaları meşru. Darılmaca, gücenmece yok. Nietzsche'nin üst insanını andıran bir yanları var. Yerdeki misketlerin en başındakini vurarak hepsini kazanan Cemalettin, atmacaları bile kendini hayran bırakacak bir teknikle yere çöküp tek bir hamlede tüm ganimetini avuçlarına doldurdu. ''Oynamıyorum lan ben!'' diye bir tükürük salladı kansız. Cemalettin oralı olmadı. ''Canın isterse.'' O ara kansız Celal beni fark etti. ''Naber? Oynuyor musun akşamki maçta?'' ''Tabii'' dedim. ''Severim futbol oynamayı. Fiziksel mücadele ihtiyacımı karşılıyor bu oyun. Özellikle sert geçen maçlardan sonra eve kan revan içinde gitmek ayrı bir zevk. Savaş kahramanı gibi hissediyor insan kendini. Bir de varoluş mu önce gelir, öz mü çok iyi anlıyor. Ben de maç kesinleşti mi diye sormaya gelmiştim. Yalnız Hakan gelemeyebilir. Boş ver, gelmesin lavuk, dedi Cemalettin. Misket oynar mısın? Yok, dedim. Eve gideceğim. İşim var. Akşama görüşürüz. Hayreti mucip, diye cikledi arkamdan kansız. Bacak kadar çocuğun ne işi olur yahu? Dünyayı kurtarmam gerekiyor, diyerek devam ettim yoluma. Evde her şey bıraktığım gibiydi. Bunda yadırganacak bir durum yoktu tabii ama yine de hayal kırıklığına uğramıştım. Bir odadan diğerine dolanırken annem ile babamın yatak odasındaki tuvalet masasının üzerinde duran çerçeveli fotoğraflara takıldı gözüm. Annemin hayatının önemli adettiği anlarına ait 20 kadar resim. İki tanesinde babam, bir tanesinde ben de yer alıyorduk. Sanırım annem bunlara bakarak kendisini var olduğunu ve bir şeyler yaşadığını ikna edebileceğini sanıyordu. Ne büyük yanılgıydı. İçimi buruyordu o resimler. Derhal yatak odasını terk ederek salona geçtim. Elime nereden geçtiğini hatırlamadığım bir tenis topunu oraya buraya atıp tutarak zihnimi dağıtmaya çalıştım. İşe yaramıyordu. O tanıdık bunaltı bütün şiddetiyle saldırıya hazırlanıyordu. Topu annemin nedense pek sevdiği duvar tabağına fırlatmak geçti aklımdan. Kesinlikle daha az düşünmeliydim. O anda sorumluluklarımı hatırlayıverdim. Saate baktım. 3. Yeterince vaktim vardı. Doğruca odama gittim. Divanın altındaki çamaşır sepetini dışarı çıkartıp boşalan yere kendim girdim. 1. ayrımın sonu. Sayfa 21.